SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 11 Mayıs 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri, Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz var. Avustralya'da gündem 21 Mayıs'taki federal seçimler. Biz de gündemde öne çıkan son tartışmalara bakacağız sonrasında. Programın ikinci yarısında Perth merkezde Türkken şirketinin kurucusu Birtan Erkut'la konuşacağız. Birtan Bey dünyanın ilk ve tek helal sertifikalı tıbbi kenevir yağını satıyor. Mucize ilaç olarak tanımladığı kenevir yağını ve süreç içinde karşılaştığı zorlukları bize anlattı. Bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan size canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Ülke genelinde şiddetli protestoların devam ettiği Sri Lanka'da güvenlik güçlerine ateş etme yetkileri verildi. Yeni anket, Hazine Bakanı'nın koltuğunu kaybedeceğini gösteriyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketinin ardından artan konut fiyatları gündemin ana konusu oldu. Birleşmiş Milletler, ülkenin Savunma Bakanlığı'nın güvenlik güçlerine can ya da mala zarar veren herkesi vurma emri vermesi üzerine Sri Lanka'daki şiddeti kınadı. 36 saatlik sokağa çıkma yasağına karşı çıkan protestocular, gösterilerin 32. gününde devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Kolombo'daki ofisinin girişine yığılarak kardeşi gibi istifa etmesini talep etti. Savunma Bakanlığı, aralarında iktidar partisinden bir politikacının da bulunduğu 8 kişinin öldüğünü ve 219 kişinin yaralandığını söyledi. 100'den fazla bina ve 60'tan fazla araç da ateşe verildi. Mahinda Rajapaksa, şiddetli çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından pazartesi günü istifa etmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Liz Trossell, şiddetin rahatsız edici olduğunu söyledi.
Authorities including military personnel deployed in support of security forces should exercise restraint in policing the situation.
Trossell, güvenlik güçlerini desteklemek için görevlendirilen askeri personel de dahil olmak üzere yetkililer durumu kontrol etmekte itidalli olmalı ve olağanüstü hal bağlamında alınan önlemlerin uluslararası insan hakları normlarına uygun olması sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. Rajapaksa kardeşler, Sri Lanka'yı 10 yıllardır yaşadığı en kötü ekonomik krize sokmakla suçlanıyorlar. Ülke, şiddetli gıda ve ilaç kıtlığı ve sürekli elektrik kesintileriyle boğuşmakta. Ekvador'daki bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan şiddetli bir kavgada 44 mahkum öldü. Bu, ülkede bir aydan kısa bir süre içinde birden fazla ölümle sonuçlanan ikinci ölümcül hapishane isyanı oldu. İçişleri Bakanı Patricia Carrero, olay yerindeki cesetlerin çoğunda bıçak yarası izleri bulunduğunu söyledi. Kavga sırasında firar eden 220 mahkumdan 112'si geri yakalandı. İngiltere hükümetinin gündemini belirleyen Kraliçenin geleneksel konuşmasında Prens Charles, sağlık sorunları nedeniyle katılamayan annesi yerine konuştu. Konuşma hükümet tarafından yazılıyor ancak geleneksel olarak hükümdar tarafından okunuyor. Prens Charles, parlamento için planlanan 38 yasa tasarısını anlatan kısa bir konuşma yaptı.
Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families.
Majestelerinin hükümetinin önceliği ekonomiyi büyütmek ve güçlendirmek ve ailelerin yaşam maliyetini hafifletmeye yardımcı olmaktır diyen Prens Charles, majestelerinin hükümeti ülkenin her yerinde fırsatları artıracak ve daha fazla insanın çalışmasını destekleyecektir. Majestelerinin bakanları, sokakların daha güvenli hale getirilmesi için polisi destekleyin ve COVID'i azaltmak için ulusal sağlık hizmetine fon sağlayın sözlerini sarf etti. Anayasa uzmanları, kraliçenin parlamentonun resmi açılışını Prens Charles'a devretme kararının, saltanatının son yıllarına girdiğini neredeyse kesin bir işaret olduğunu söylüyor. Saray, 96 yaşındaki kraliçenin hastalığının ayrıntılarını vermeyi reddetti. Ancak kaynaklar, bunun geçen yıl yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili olduğunu söylüyor. İngiltere, dünyanın en yaşlı ve en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan kraliçenin tahttaki 70. yılını kutlamak için önümüzdeki ay 4 günlük bir kutlama düzenleyecek. Ukrayna, çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ederken Azovstal çelik fabrikasının altında hala en az 100 sivilin saklandığını söylüyor. Rusya, ülkenin doğusundaki taarruzunu da sürdürüyor. Hafta sonu Azovstal'daki iş yerlerindeki sivillerin tahliyesinin tamamlandığının açıklanmasıyla bir rahatlama olmuş, ancak sonradan bunun sadece kadınları, çocukları ve yaşlıları kapsadığı ortaya çıkmıştı. Azovstal çelik fabrikasında halen 100 sivilin yanı sıra 1000'den fazla asker bulunuyor. Seçim kampanyasının 31. gününde yeni bir ankete göre Hazine Bakanı Josh Frydenberg'ün Melbourne'deki koltuğunu bağımsız aday Monique Ryan'e kaptırmak üzere olduğunu gösteriyor. Anthony Albanese, dün gece askeri ücretin mevcut %5.1 enflasyon oranına uygun bir şekilde artışına destek verdi. ABC'ye konuşan muhalefet lideri, İşçi Partisi'nin seçimi kazanması halinde Adil Çalışma Komisyonu'na kendi sunumunu yapacağını ve yaşam maliyetlerine paralel bir artış için bastıracağını söyledi. Koalisyon ise Albanese'yi koalisyonun çalışmalarına müdahale etmekle suçladı. İşveren grupları askeri ücrette yalnızca %3'lük bir artışı destekliyor. Comanchero motosiklet çetesinin liderinin erkek kardeşi, dün gece Sydney'in batısındaki bir spor salonunun girişinde vurulduktan sonra öldü. Hem Comanchero çetesinin lideri Tarek Zahed hem de kardeşi Ömer, Auburn Fitness merkezinde kurşun yağmuruna tutuldular ve çok sayıda yara aldılar. 20 yaşlarında olduğu inanılan Ömer, olay yerinde öldü. Başı da dahil olmak üzere birçok yara alan 41 yaşındaki Tarek'in durumu ise kritik. Yeni bir anket, COVID-19 pandemisinin Avustralyalıların yaşlı bakımı tesislerine ilişkin algılarını bozduğunu ortaya koydu. Avustralya Yaşlılar Sigorta Şirketi'nin yaşam kalitesi raporu, ankete katılanların neredeyse yarısının artık bakım evlerini daha az arzu edilen bir yer olarak gördüğünü söylüyor. Yaşlı bakımı tesisleri son 2 yılda virüsten dolayı yaşanan yüzlerce ölümle birlikte pandemiden ağır bir şekilde etkilendi. Yaşam kalitesi raporu yaşlıların yalnızca %8'inin yaşlı bakımının genel kalitesini çok iyi veya mükemmel olarak değerlendirdiğini, ancak onda 9'unun bir huzur evinde yaşamaktan tamamen kaçınmayı tercih edeceğini bildirdi. İtalya'daki ilk yarı finali geçen 10 ülke cumartesi günü Eurovision şarkı yarışmasının büyük finaline katılma hakkı kazandı. Yarışan 17 grup arasından Ukrayna, Moldova, Hollanda, Yunanistan, Norveç, Portekiz, Litvanya, İzlanda, İsviçre ve Ermenistan seçildi. Avustralyalı sanatçı Sherlyn Riley, uluslararası şarkı yarışmasının Cuma günü yapılacak ikinci yarı finalinde yarışacak ve SBS'de Cuma akşamı saat 8.30'da yayınlanacak. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut sektöründeki arzi dalgalanmaya karşı bir dizi tedbir aldıklarını duyurdu. Pakete göre ilk kez ev sahibi olmak isteyenler 2 milyon liraya kadar aylık %0.99 faizle kredi çekebilecek.
İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0.99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.
Bu açıklamanın ardından saatler içinde konut fiyatlarında belirgin bir yükseliş gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, fahiş fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini belirterek asla müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti. Müjde olarak açıklanan plana göre aylık %0.99 faizle 1 milyon lira çekildiğinde kredinin aylık ödemesi 14.200 lira oluyor. Net asgari ücretin 4.253 lira olduğu Türkiye'de bu rakam öne çıkarıldı. Açıklanan ikinci pakete göre ise konut fiyatının yarısını döviz veya altın bozdurarak karşılayan kişilere ise %0.89 aylık faizle kredi verilecek. Üçüncü pakette ise inşaatları başlamış veya %40'ı tamamlanmış projelere 20 milyar liralık kaynak ayrıldığı açıklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, paketin vatandaşlardan çok müteahhitleri sevindirdiğini söyledi.
Müteahhitlere açıkladı paketi, vatandaşa değil. Tayyip Erdoğan'ın emlakçılık yapmadığı kalmıştı, ona da başladı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise ortada bir müjdenin olmadığını iddia etti.
Açıkladıkları paketin tek hedefi var. Yandaş müteahhitleri kurtarmak. Taneyle domates almak zorunda bırakılan insanlara milyonluk binaları satmayı planlıyorlar.
Aynı konuşmasında son günlerde tırmanan sığınmacı karşıtlığına da değinen Tayyip Erdoğan, 200 bin konut projesiyle 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü temin etmeyi amaçlıyoruz dedi ve biz bu kardeşlerimizle ensar kültürü, muhacir kültürü içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Asla taviz vermiyoruz açıklamasını yaptı. Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Avrupa'ya res çekeceklerini ve sığınmacıları 2 yıl içinde göndereceklerini tekrar etti.
Bir kaçak istilası altında ülkemiz. Bunu kabul etmek zorundayız. Hayatın bir gerçeği ve görüyoruz. İnsanlarımızın mahalleleri gitti. Ve gerginlik artıyor. Milletimiz burnundan soluyor. Tehlikeli bir gelişme. Gettolar oluşmaya başladı. Bu problemi ülkemizi seviyorsak, insanımızı seviyorsak sağduyu ve akılcı politikalarla çözmek zorundayız. Sorunlu bir siyaset yapmak zorundayız. Gerginliğin artırılmasının bu ülkeye hiçbir faydası yok. 2 yılda göndereceğim vaadim vardı. O baki duruyor bir yerde. 2 yılda göndereceğiz. O konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Efendim diyorlar size 3 milyar euro verelim. Suriyelileri siz burada tutun. Afganları burada tutun. Pakistanları burada tutun. Sonra isterseniz size 3 milyar euro daha göndeririz. Biz de diyoruz ki CHP olarak biz de diyoruz ki gerekirse 6 milyar avroyu biz size ödeyelim, sığınmacıları siz tutun orada. 3 milyar avroya insan ülkesini satar mı ya?
MHP lideri Devlet Bahçeli ise sığınmacı karşıtı politikalarıyla bilinen ve son günlerde hızla desteği artan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerginliğe değindi.
Geçtiğimiz hafta nefret ve öfkesine hakim olamayan marjinalleşmiş siyasetçiler tarafından İçişleri Bakanımızın hedef alınması, bunların meşgul bakanlığın önüne yığınak yapmaları milletimizde haklı bir tepkiye yol açmıştır. Terörle mücadele büyük başarısı olan bir bakanı ve onun şahsında hükümeti parmak sallayarak tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir.
Türkiye'de diğer haber başlıkları ise şöyle. Eskişehir Valiliği dün aldığı ve sebebi anlaşılamayan açık hava etkinliklerinin yasaklanması kararı nedeniyle kentte düzenlenecek Anadolu Fest'in yapılamayacağının anlaşılması yaşam tarzına müdahale olarak nitelendirildi ve sosyal medyada gündem oldu. İşçi Partisi Genel Başkanı Ekrem Baş, iptali gericilik ve sanat düşmanlığı olarak niteledi.
Eskişehir ülkemizin güzide kentlerinden bir tanesi. Gençlerin çok yoğun yaşadığı, üniversite öğrencilerinin ağırlıkta olduğu güzel bir kentimiz. Sanatçılar üstelik yıllardır pandeminin bütün yükü neredeyse omuzlarına bırakılmış durumda. Şu anda Türkiye'deki tek pandemi önlemi olarak müzik yasaklarının devam ettiği bir tabloda bir festival düzenlemek istiyorlar. Aylardır bu festival için çalışmalar yapılıyor, organizasyon yapılmış. Eskişehir Valiliği bir son dakika kararıyla bu festivali yasaklıyor. Bu çok açık söylüyorum, yobazlıktır. Bu sanata düşmanlıktır.
Yaklaşık 13 bin gencin katılacağı festivalde Teoman, Haluk Levent, Levent Yüksel, Emre Aydın, Hayko Çapkın ve Yeni Türkü gibi sanatçılar sahne alacaktı. Dün ayrıca İçişleri Bakanlığı COVID-19 pandemisi sırasında getirilen müzik yayını kısıtlamalarıyla ilgili olarak müzik yayın saati saat 1'e kadar uzatıldı açıklamasını yaptı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz hakkında Gezi Parkı davasında AK Parti'den aday adayı olmuş hakimin eşinin FETÖ'den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini yazdığı için terör soruşturması başlatıldı. İsmail Saymaz, Perşembe günü avukatıyla ifadeye gideceğini söyledi. Bu arada Gezi kararları sonrası eleştirilerin ardından RTÜK, KRT, Tele1, Halk TV ve Flash TV'ye ceza yağdırdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gezi tutukluları için yapılan ve Gezi tutuklularının ailelerinin de katıldığı adalet nöbetine destek ziyaretinde bulundu. Kaftancıoğlu, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edinceye kadar hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz dedi. Kadir Gecesi özel Rabbim kabul etsin notuyla içki masası fotoğrafı paylaştığı için işinden olan ve hakkında soruşturma başlatılan Pegasus çalışanı ifade vermeye gittiği savcılık tarafından tutuklanmaya sevk edildi. Fazıl Say'ın babası ve Türkiye'nin en önemli aydınlarından Ahmet Say yaşamını yitirdi. Türkiye'de dün koronavirüsten 7 kişi daha hayatını kaybetti. 1858 yeni vaka tespit edildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 lira 62 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentin işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra'da artan yağış görüyoruz 17 derece, Sydney yağışlı 23, Melbourne bulutlu 20, Adelaide bulutlu 21, Perth'te geç saatlerde yağış bekleniyor 22, Hobart parçalı bulutlu 17, Wollongong yağmurlu 21, Newcastle'da artan yağış var 24, Brisbane yağmurlu 22, Cairns yağışlı ve fırtına ihtimali var 28 ve Darwin parçalı bulutlu 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Avustralya federal seçimleri öncesinde devam eden tartışmaları inceleyeceğiz. Sonra da tıbbi keneveri yağı üretimi hakkında Türken şirketinin kurucusu Birtan Erkut'la konuşacağız. Şimdiden Birtan Bey'in söylediklerini ilgiyle dinleyeceğinizi garanti edebilirim. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Yenişehirli Rumuz'u dinleyicimiz dün bir mesaj atmış. Ondan başlamak istiyorum önce. dün demiş, dün diye başlıyor mesajına, büyük bir ihtimalle pazartesi gününden bahsediyor. Sydney'de hava yazdan kalma çok güzeldi. Merkezde oturuyorum, çıktım yakınımdaki büyük bir işlek markete gidip amatörce hobi olarak zaman zaman yaptığım gibi 18'de 25 yaş arası gençlere şu soruyu sordum. Avustralya'da yakında seçimler var diyorlar. Tarihini biliyor musunuz? %5'i bildi, %30'u boş boş yüzüme baktı, %65'i de I don't know, yani bilmiyorum dedi. Eve gelip kara kara düşündüm. 30 senedir ideolojik sebeplerden dolayı oy kullanmadığım resmi devlet başkanının kraliçe olduğu Avustralya'da seçim olsa ne yazar? Kukla emperyalistlerin hizmetinde bir kukla başbakan seçilse ne yazar demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, Avustralya'da her gün 11.30'da yayınlanan TRT Türk kanalı 23 Mayıs'tan sonra saati ve yayın kanalı değişecek. Yarım saatlik yayında 15 dakika Sayın Tayyip Bey'i gösteriyorlar. Bir de kanalın ismini Tayyip TV diye değiştirebilseler demiş bu dinleyicimiz. Necdet Bey'in mailinden dolayı size bir bilgi açıklamada bulunmak istiyorum. 23 Mayıs'tan itibaren, yani önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren SBS yeni bir kanalın yayınına başlıyor. 35. kanaldan yayın yapacak SBS World Watch. Sadece göçmen toplumların dillerinde haber yayını yapacak yeni kanal MPEG 4 video kalitesinde yayın yapacak. Bu da HD yayın kalitesi anlamına geliyor. Eğer daha önce SBS Wasteland, SBS HD veya SBS World Movies kanallarını izleyebiliyorsanız bu SBS World Watch kanalında izleyebileceksiniz. Necdet Bey'in dediği gibi yayın saati de değişiyor. STRT'den aldığımız haber bülteninin saati artık akşam 22.30'da yayınlanacak haber bülteni. Tekrar ediyorum, artık 11 sabah 10 ya da öğlen 11.30'da değil, akşam gece 22.30'da yayınlanacak. Ayrıca bu haber bültenlerine SBS On Demand haber sitemizden, internetten ulaşabileceksiniz. SBS On Demand'den takip edebileceksiniz. Bülten hakkında geri bildirim veya ilave haber hizmetleri için önerilerde bulunmak istiyorsanız da help.sbs.com.au'dan SBS'le irtibata geçebilirsiniz. Bizi 1800-500-727 numaralı telefondan da iş saatleri içinde, Avustralya Doğu Kıyıları saatine göre iş saatleri içinde pazartesi ve cuma günleri arasında ücretsiz olarak da arayabilirsiniz. Fikirlerinizi öğrenmek her zaman güzel bir şey. Bunu da belirtelim. Mesajlara devam edecek olursak Mahmut Bey'in mesajı şöyle. Dolar yine zincirlerini kırdı. Bakan Nebati'nin parlayan gözleri kamaştı. Doğru dürüst hiçbir ekonomik programları yok. Tek yaptıkları şey iktidara yeni gelmiş gibi habire vaat veriyorlar. Bir de her şeyi erteleyip duruyorlar demiş Mahmut Bey. Bu arada haber verelim. Avustralya dolarına karşı da Amerikan doları oldukça değer kazandı. Uzun süredir ilk defa Amerikan doları karşısında Avustralya doları değer kaybediyor. Şu anda 70 sentin altında bir Avustralya doları. Bunu da haber verelim. Yeni şeylerimizi dinleyicimizin bugün yolladığı mesajda 1990'lı yıllarda başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye'de on binlerce faili meçhul ölümlerden sorumlu o dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener başbakan olacağım demiş. Başta HDP olmak üzere tüm muhalefete hayırlar olsun, hayırlı olsun demiş. Meral Akşener o dönemde bir süre başbakanlık yaptı. 90'larda bunu belirtelim. Ali Derumuzu dinleyicimiz, sevgili Kılıçdaroğlu bir de Türkiye'deki mültecilerle helalleşsin demiş mesajında. Ahlarını alıyorsunuz, kimse zevkinden mülteci olmaz. Dürüstsen, gücün yetiyorsa onların vatanını işgal eden ABD ve AB birliğini kınayın. Çıkın kardeşim adamların memleketlerinden deyin. Zavallı ve mazlumlara mı gücünüz yetiyor diye sormuş. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmek istiyorum şimdi. 21 Mayıs federal seçimlerine çok kalmadı, 10 gün kaldı. Siyasiler kampanyalarına devam ediyor. Konuşulanları yeni tartışmalar yerine genelde eski tartışmaların tekrarı olarak tanımlayabiliriz. 21 Mayıs'taki federal seçimler öncesi tüm siyasi liderler en son kozlarını öne sürüyor. İşçi Partisi lideri asgari ücrete büyük bir zam sözü verdi. Başbakansa yine New South Wales'daki yolsuzluk komisyonunu eleştirdi. Federal seçimlere 10 gün kaldı. Başbakanlığa aday olanlar yanlarına eyalet başbakanlarını alıp kampanya yapmaya devam ediyor. Ana muhalefet lideri İşçi Partisi Genel Başkanı Anthony Albanese, Melbourne ve Victoria'yı değiştireceğini söylediği devasa bir ulaşım projesi sözü verdi. Melbourne'un doğu ve batısını birleştirecek 90 kilometrelik 2.2 milyar dolarlık tren yolu sözü veren Albanese, bu güzergah aktif olunca Melbourne'de hayatın değişeceğini belirtti.
This project will transform the way that Melbournians can get around this city.
Bu proje sayesinde Melbourne'ların şehirde bir yerden diğerine yolculuğunun tamamen değişeceğini söyleyen Albanese, bunun ayrıca tüm eyaleti de değiştireceğini belirtti. Albanese'nin yanında duran Victoria Başbakanı Daniel Andrews da bu projeye destek vermeyen Liberal Ulusalcılar Koalisyonu'na karşı sert eleştirilerde bulundu.
Every federal dollar that Victorians get from the miserable Morrison government.
Bu zavallı Morrison hükümetinden Victorialılara gelen her bir dolar için başımızı öne eğmemiz isteniyor. Bize ayrılan fonları yurt dışı yardım gibi görmemiz isteniyor. Bu liberal ulusal hükümeti bizi dolandırdı diye konuştu. Ancak Albanese'nin en fazla ses getiren açıklaması asgari ücret hakkındaydı. Albanese asgari ücrete enflasyon oranında yani %1.1 oranında zam yapılması gerektiğini söyledi. İşçi Partisi lideri maaşların reel olarak artmasını yani enflasyon oranının üstünde artmasını istediğini söyledi. Avustralya Merkez Bankası The Reserve Bank of Australia bu yıl maaşların reel olarak %3 azalacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.
People should not go backwards. If you're on the minimum wage, you're struggling to pay your rent. You're struggling to buy food.
İnsanlar geri gitmemeli. Asgari ücret alıyorsan yiyecek, kira masraflarını karşılamak ve hayatını idame etmekte zorlanıyorsun demek diyen Albanese, asgari ücreti belirleyen Fair Work Commission, yani Adil Çalışma Komisyonu'nun karar verirken bunu göz önüne almasını istedi. Şu anda saatte 20.33 dolar olan asgari ücretin %5.1 artması, tam zamanlı çalışan asgari ücretlilerin haftada ilave 40 dolar daha alması anlamına geliyor. Hükümet yetkilileri dahil olmak üzere Albanese'nin bu açıklaması eleştiri oklarının hedefi oldu. Avustralya'da asgari ücreti belirleyen tek kurum Adil Çalışma Komisyonu ve Albanese'nin açıklaması kuruma yönelik siyasi müdahale olarak yorumlandı bazıları tarafından. İşçi Partisi'nin kampanya sözcüsü Jason Clare daha sonra komisyonun asgari ücreti ne kadar arttıracağı konusunda partinin bir rakam veya oran önermediğini, sadece maaşların enflasyona kurban gitmemesini istediklerini söyledi. Başbakan Scott Morrison da asgari ücret artışı konusunda bir rakam vermekten kaçındı.
If you make things up as you go along as we heard him doing today. Making things up on the run.
Morrison, Albanese'nin maaşların ne olması konusunda uzmanlara danışmadan ve düşünmeden konuştuğunu, söylediklerinin sonuçlarının ne olacağını düşünmediğini söyledi. Bu arada Adil Çalışma Komisyonu asgari ücret kararını gelecek ay seçimlerden sonra açıklayacak. Başbakan Scott Morrison sürekli eleştirdiği New South Wales'daki yolsuzluk komisyonunu, yani New South Wales Independent Commission Against Corruption ICAC'yi yine hedef aldı. Özellikle eski başbakan Gladys Berejiklian'a yönelik tutumu yüzünden komisyonu eleştiren Morrison, sözlerin hala arkasında olduğunu belirtti.
I stand by everything I've said on this matter. I don't believe the New South Wales ICAC is the model that we should be following.
Konu hakkında söylediğim her şeyin arkasındayım diyen Morrison, İşçi Partisi'nin aksine New South Wales'daki yolsuzluk komisyonuna benzer bir kurumun federal seviyede kurulmasına da karşı olduğunu söyledi. Henüz bir sonuca ulaşmadan insanların kariyerlerini mahvettiğini söyledi. Daha önce Morrison'un komisyona karşı söylediklerini reddeden New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet de yanında Morrison varken biraz daha orta yolu bulmaya çalıştı.
I believe the Prime Minister and I are completely on the same page in relation to driving integrity in public office, where that's politicians.
Başbakanla kendisinin kamu yararına çalışanların yani siyasiler ve devlet memurlarının yolsuzluk yapmaması konusunda fikir birliğinde olduklarını, herkesi aynı şablona koyulmaması konusunda da başbakanla aynı düşündüğünü söyledi. Bu arada Başbakan Scott Morrison tarafından Sydney'in kuzenindeki Warringah bölgesi adayı olarak seçilen Catherine Deaves sorun çıkarmaya devam ediyor. Trans bireyler için söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirtip özür dileyen Deaves, şimdi trans insanların olduğu ameliyatı cerrahi kasaplık olarak niteledi. Morrison gençler için ciddi ve tartışmalı bir konu olduğunu söylese de ameliyat sadece 18 yaş üstü yetişkinlere yapılabiliyor. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.35'i göstermek üzere ve şu anda 14.35. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz ve sözü çok uzatmadan iş insanı Birtan Erkut'a devrediyorum. Birtan Bey'le arkadaşımız Mert Balkanlı konuştu.
Bugünkü konuğumuz, dünyada ilk ve tek helal sertifikalı tıbbi kenevir yağı, Türkken'in kurucusu Birtan Erkut. Perth şehrinde yaşayan, evli ve tek çocuk sahibi Birtan Bey, hayatının önemli bir kısmını otelcilik ve restorancılık yaparak geçirmiş ama kendi deyimiyle kısmet onu bu gerçekten ender sayılabilecek sektöre yöneltmiş. Şimdi Birtan Bey, çok değişik bir sektöre girdiğinizi öğrendik. Kenevir yağı ile ilgilenmenize ne yol açtı?
Evet, benim için de çok değişik bir sektöre girdim. Bu tamamen artık kısmet diyelim. Ben daha inançlıyım. Yani kısmet olduğuna inanıyorum. 20 yaşında otizmli oğlumuz var. 3-4 yaşından beri çeşitli klasik opioid ilaçlar dediğimiz, doktorların reçeteyle yazdığı ilaçlar diyelim, antipsikotik ilaçlar diyelim, semptomları için 15-16 yaşına kadar o ilaçları kullandık. Gün geçtikçe verdiğimiz dozlar gittikçe arttı. Ondan sonra anksiyete başladı, yani davranış bozukluğu başladı. Başka sağlık sorunları başladı. Evet. Bunun farkındaydık ama bunun bir çaresinin olup olmadığını bilmiyorduk. Gittikçe ilaç dozları artıyordu. Sonra bir gün epilepsi nöbeti geçirdi bir akşam evde. Hastaneye götürdük. Hastanede baktılar, işte daha önce oldu mu dediler, olmadı dedik. Ondan sonra vücudunda böyle kızartmalar falan, kaşıntılar falan başladı. Yüksek doz ilaç vermişsiniz dedi. Ne ilaçları veriyorsunuz dedi. Biz dedik bunu veriyoruz. 5-6 çeşit ilaç veriyoruz dedik. Tamam dedi, bunları dedi biraz dedi kısmanız gerekiyor dedi. Onun üstüne ertesi gün pedagogunu aradık. Böyle böyle oldu dün akşam dedik. Epilepsi oldu dedik. Aa dedi, evet dedi, belki dedi verdiğimiz ilaçlar dedi ağır gelmiş olabilir dedi. Bilemezdik böyle olacağını dedi. Tabii bu da bizi üzdü biraz. Böyle bir riske almışlar ama haberimiz yok.
Evet.
Biz onun üstüne bu ilaçları kısmaya başladık. Fakat tabii bu semptomlar devam ediyordu. Eczacı bir arkadaşım vardı. Onu aradım. Dedim ki ya sen anlarsın. Şu ilaçlara bak bakalım dedim. Yani biz bunları doğru veriyor muyuz? Doktor yanlış mı söylüyor? Yani biz burada bir hata mı yapıyoruz? Çocuğun semptomları gittikçe kötüleşiyor. Yani ne yapmamız gerek? Bakayım dedi ama dedi bir şey araştırmanı istiyorum senin dedi. Medical kenevir diye bir şey var dedi. Amerika'da dedi çok yaygın dedi. Avustralya'da dedi işte olmaya başlıyor dedi. Bunu dedi araştırmanı dedi. Tavsiye ederim dedi. Yani o anda aslında oldukça şaşırdım. Nasıl olabilir? Çocuğuma kenevir nasıl verebilirim? Bu bir uyuşturucu değil mi?
Evet, öyle bir algı var tabii insanlarda.
Aynen öyle oldu. Biz şok olduk. Ciddi olamazsın dedim. Nasıl yaparız bunu dedim. Ben gene araştıracağım ama dedim. Yani dedi sen dedi bir araştır dedi. Senin dedi algın dedi, zamanla değişir zaten dedi. Bunu okudukça dedi, araştırdıkça dedi bu algın değişir dedi. Çok doğru söyledi. Çok kısa bir süre sonra anladım ki o verdiğim o sert opioid ilaçlarından, antipsikotik ilaçlardan çok daha yumuşak bir ilaç. Yani organik bir bitkiden yapılıyor. İçinde başka katkı maddesi yok. Gayet yumuşak bir ilaç. Biraz daha araştırdım. Ondan sonra reçeteyle kullanmaya başladık. Kullanır kullanmaz çok kısa bir süre içinde, 2 hafta içinde, 1 hafta içinde falan böyle bir ilerleme oldu. Oğlumuzda böyle bir düzelme oldu. Davranış bozukluğu biraz düzeldi. Ben kayboldu demiyorum bakın. Bu anksiyetesi gittikçe azaldı. Kaygı sorunu diyorlar Türkçe. Biz bunun üstüne öbür daha önceki kullandığımız ilaçları kısmaya başladık. Daha az vermeye başladık. O zaman biz çocuk hastanesinden geliyorduk. Elimizde bir alışveriş poşet dolusu ilaçla dönüyorduk. 5-6 ilaç kullanıyorduk. Biz bunu 1'e indirdik. Tıbbi kenevirle ilgili tek bir ilacı var. Onu kullanıyoruz. Onun da dozu da çok düşük. İleride belki onu da azaltırız yani.
Yani kenevir yağıyla ilgilenmenize oğlunuzun durumu?
Bizim oğlumuz vesile oldu. O bizim ilham kaynağımız oldu o konuda. Olmasaydı galiba hiç ilgi şeyimize girmezdi. O gözümüzü açtı.
Deneyimlemiş olmanız önemli tabii burada.
Bunu oğlumuzda şey yaptıktan sonra ben şunu düşündüm. Ya bizim gibi ne aileler var. Bakın şunu söyleyeyim ben size. Bir ev halkında bir kişide diyelim bir engel varsa o acıyı hepimiz çekiyoruz. Yani sadece o insan çekmiyor. Hepimiz çekiyoruz. Hatta benim hanım der ki tek bir oğlumuz otistik değil. Biz hepimiz otistikiz diyordu. Çünkü o acıyı hepimiz çekiyoruz. O engeli hepimiz yaşıyoruz. Gidebileceğiniz etkinlikler azalıyor. Yapabileceğiniz şeyler azalıyor. Herkes gibi istediğiniz zaman çıkıp bir yerlere gidemiyorsunuz. Yani her şey çok planlı projeli yapmanız gerekiyor. Sizin en yakınınız bile engelinizi, sizin acınızı bilmez hale geliyor yani. Ben bunu bildiğim için dedim ki ya başka aileler de bu engeli, bu acıyı çekmese iyi olur. Ben bu ilacın üstüne gideceğim dedim. Yani ben bu şeyi, bu ilacı yaygınlaştıracağım elimden geldikçe.
Peki kenevir yağının başka faydalarından da bahsedebilir misiniz?
Ben şimdi şey söylemeyeyim. Yani şu işe faydası olur veya bu işe faydası olur. Bir uzman gibi, bir doktor gibi ben bir şey vermeyeyim, yanıt vermeyeyim. Ama şunu söyleyeyim ben size. Kullanıldığı alanları söyleyeyim. Örneğin epilepside kullanılıyor. Kanser tedavisinde kullanılıyor. İngilizce'de PTSD dedikleri, Türkçe'de puan hastalığı oluyor. Onda kullanılıyor. Anksiyetide kullanılıyor. Başka davranış bozukluklarda kullanılıyor. Fibromyalgia'da kullanılıyor. 130 değişik hastalıkta kullanılmak için Avustralya'da başvurusu yapıldı. TGA'ya, yani bu terapötik ilaç yönetimine. Evet. Yani 130 değişik hastalık için kullanılabiliyormuş yani.
Sanırım kronik ağrılar için de çok yaygın.
Kronik ağrılar için en yaygın olduğu şey kullanılan ilaçların %65'i, Avustralya'dan bahsediyorum, kronik ağrı için, kronik sancı için ve bunu kullananların %68'i yaş olanı 65 ile 75 arası.
Evet.
Yani bu genç ilacı değil, yani bir hippie ilacı falan değil. Bunu kullananların neredeyse 70'i 65 ile 75 yaş arası olan insanlar.
Dinleyicilerimizi bilgilendirmek adına, tabii, kenevir yağının uyuşturucu özelliği var mı? Eğer yoksa bu nasıl sağlanıyor?
Sizin kullandığınız ilaca bakıyor bu. Bu ilacın iki değişik özelliği var. İlki CBD dedikleri. CBD'nin uyuşturucu bir tarafı yok. Bu sadece daha fazla sancı için, ondan sonra başka hastalıklar için kullanıyorlar. İsmini vermeyeyim, yani yöneltmiş olurum. Bir uyuşturucu özelliği yok. İkincisi THC dedikleri, THC dedikleri. Bunda bir uyuşturucu özelliği var. Ama şimdi kullandığınız ilaçların çoğu zaman THC ile CBD'nin, yani THC ile CBD'nin beraber kullanıldığı zaman daha etkili olduğunu söylüyorlar. Uzmanların söyledikleri. Bu medikal olarak aldığınız ilacı içinde türlü türlü yağlar var. Yani siz bunu isteseniz de bir uyuşturucu olarak veya bir özel bir rekreasyon olarak bir ilaç olarak kullanamazsınız. Çünkü içinde bir Hindistan cevizi yağı koyuyorlar. Yani bunu ancak damla olarak ağzınızda damlatıyorsunuz, öyle kullanabiliyorsunuz. Evet. Yani içindeki THC de işte bambaşka hastalıklara işe yarıyor. Otizmde örneğin, bu davranış bozukluklarda, epilepside bile ilacın içinde iki şeyin de olduğu ilaçlar var yani. Çünkü gerekiyor yani, ikisinin olması gerekiyor. Tabii ki yani doktorunuz daha iyi bilir, o daha iyi yönlendirir sizi ama ben şu ana kadar gördüklerimi söyleyebilirim sadece.
Siz kendi bitkilerinizi mi yetiştiriyorsunuz?
Hayır. Herkes bildiğini yapsın diyoruz. Bizim için Melbourne'da yetiştiriliyor bu bitkiler. Sadece yaptıkları iş bu. Özel şeylerle, tekniklerle yetiştiriyorlar. Ama bizim şeyimiz, hedefimiz o değil zaten. Şu anda en azından o değil.
Peki yasal olarak zorlandığınız zamanlar oldu mu?
Yok, biz her şeyi yasalınca yaptık. Biz iznimizi aldık.
Zor mu izin almak?
kolay değildi. Hı hı. Kanunlar neyse biz onlara uyduk, müracaatlarımızı yaptık, bekledik, sordukları soruları cevap verdik. Her şey belli yani, şeyimiz açık yani.
Anladım.
Bizim niyetimiz bunu yapmakta uzman olmak değil de bunu yaygınlaştırmakta uzman olmak.
Bu çok ilginç çünkü yıllar önce ben ilk sempozyumuna katılmıştım. Tıpta kullanılan kenevir bitkisiyle ilgili. Orada da benim fark ettiğim bu işle uğraşan herkes bu bitkinin bir mucize bitki olduğuna inanıyor ve...
Kesinlikle, kesinlikle.
Gönüllü tanıtımını yapıyorlar herkese.
Kesinlikle. Örneğin bazı insanlar ben derim yani bu bir mucize ilaçtır derim. This is a miracle drug derim de aa öyle kesinlikle öyle söyleme insanları şey yapıyorsun... Niye diyorum? Yani benim için bizim hayatımızı değiştirdi. Ben niye böyle bir yorumda bulunmayayım ki? Yani gerçekten bir miracle drug. Yani birçok hastalığa ben kendi gözümle şahit oldum.
Ben sizin tanıtım yazınızı okuduğumda Türkken bu arada.
Evet.
Kenevir yağınızın helal sertifikası aldığını fark ettim. Bunu nasıl edindiniz?
Bu dünyada bir ilk. Beni daha önce konuşmuştuk ya ön yargı diye.
Evet.
Bu ön yargılar beni zorladı. Daha önce bazı meclislerde duyduğum şey buydu. Size bir hikaye anlatayım. İlacı oğlumuza ilk vermeye başladığım zaman annem bana demişti ki oğlum bu bir uyuşturucu. Nasıl verirsin bunu ona diye şey yapardı beni ikaz ederdi. Anlatamazdım anne bu daha bak organik, daha sağlıklı, öbür ilaçlardan daha yumuşak, öbür ilaçlar aslında daha sert, daha çok uyuşturucu evet. olarak geçiyor diye anlatamıyordum 80 yaşındaki anneme. Bugüne geldiğimiz zaman, diyelim ilaç zamanı geldiği zaman annemin gözünün önünde veriyorum bu ilacı ona. Annem hiçbir şey söylemiyor. Çünkü annem o da anladı sonunda bu ilacın daha yararlı olduğunu. Fakat o ön yargıyı yıkmam zaman aldı. Daha doğrusu önce kendi ön yargımızı yıkmamız gerekiyordu.
Yine diyorsunuz bir kendi bireysel deneyiminizle alakalı bu helal sertifikası. Nasıl bu işe girmeniz yine bir kişisel bir deneyimle alakalı. Bu da
tabii şimdi şey yaparken bu ilacı yapacaksak dedik bu ön yargıyı yıkmamız gerekiyor dedik. Yani uyuşturucu olarak görünmesine şey yapalım dedik. Nasıl yaparız bunu dedik. Helal sertifikası alırsak dedik. Araştırdım. Başka yapan şirketler var mı? Onlar varsa onları soracaktım. Dünyada ne kadar şirket varsa hepsini araştırdım elimden gelen kadar. Hiçbirinde helal sertifika yoktu. Dedim o şimdi onlar yapamadı ben nasıl yani yapmadı daha doğrusu ben nasıl yapacağım? Araştırmaya başladım. Bir şirket buldum. Global bir şirket. Onlar da Sydney'deler. Konuştum. Kendisi de doktormuş zaten. Sertifika şirketin CEO'su da doktormuş zaten. O da eczacıymış. Dedim böyle bir ilaç yapacağız ama biz helal sertifikası istiyoruz. Tamam dediler. Biz ne yapacaksanız bize yazılı olarak gönderin. Biz size geri döneceğiz. Geri gönderdikleri zaman bütün ilacın nasıl yapıldığını, çiçekten şişeye kadar girişini, tek tek sertifikalarını, kendi fabrikanın özelliklerini bilmek istediler. Yapıldığı odanın bilgilerini bilmek istediler. Bir sürü şeyleri bilmek istediler. İçinde alkol var mı gibi sorular vardı. Bazen tıbbi kenevir yapılırken son aşamasında alkol kullanıyorlar şey yapmak için bu en son arındırmaları zaman. Bizimkisinde alkol yok. Oksijenle şey yapıyoruz son şeyini aşamasını oksijenle bitiriyoruz. Bunu izah ettik kendilerine. Ondan sonra onların kendi şeyleri vardı. Sharia board dedikleri din insanları vardı. Onların önünde oturduk. Onlara izah ettik. Sizin sorduğunuz soruları sordular. Ya dediler bunu uyuşturucu olarak kullanırlarsa dediler. Onu izah ettik. Yapılamaz dedik çünkü içinde değişik yağlar var. Bunu zaten siz uyuşturucu olarak kullanamazsınız. Bunların böyle bir şeyi vardı, prosedürü vardı. O prosedürü birkaç ay üzerinden çözdük. Çok şükür şeyimizi de aldık. Bu bir dünyada bir ilk oldu. Dünyanın ilk ve tek helal sertifikalı tıbbi keneviri oldu. Bizim için de bir şey oldu tabii bir gurur oldu.
Yani Sharia board diyorsunuz yani Sharia kurulu önünde hesap vermişsiniz bir şekilde.
Aynen öyle oldu. Üç kişilerdi. Her biri değişik sorular sordular. Bizi aslında bu memnun etti. Yani bir açık kalmadı yani. Sorulmamış bir soru kalmadı. Bizim için de iyi oldu yani. Biz bir şey yapıp müracaatımızı yapıp şeyimizi aldık gibi bir durum olmadı yani. Oldukça zor bir durumdu yani. Helal olan bir şey haram olamaz. Dinimizde diyelim artık. O bir şey helalse demektir ki o haram olamaz.
Bir de şifa veriyorsa özellikle.
Ve şifa veriyor. Senin şeyde var. Osmanlı tarihinde var. Osmanlı, Selçuklular da var.
Tabii helal deyince insanın aklına Türkiye'de geliyor.
Evet.
Siz de isminiz zaten Türkken koymuşsunuz. Türkken sanırım Türk kenevirden mi geliyor?
Aynen öyle. Amacımız bir gün Türkiye'ye götürebilmek bunu. Çünkü Türkiye bunu araştırıyor biliyorum. Çok yavaş bir şekilde bakıyorlar ama son yıllarda biraz hızlandırmaya başladılar. Biliyorum ben yani bu acıyı çeken aileler Türkiye'de de var. İsterim ki onlar da bir nefes alsınlar, bir çözüm sunalım onlara.
O zaman şöyle diyebiliriz, sizin bir Türkiye hedefiniz de var, Türkiye'ye bu ilacı
getirmek. Kesinlikle var, kesinlikle var. Çok isterim, çok istiyorum bir çözüm olsun. Kendi ülkeme de, kendi insanlarıma da yardımcı olabileyim. Yani hep birlikte yardımcı olalım. Çok istiyorum.
Sayın dinleyiciler, bu bölümü yayınlarken bayağı bir yorum geldi. Yani tanıtamıyoruz tabii SBS Türkçe olarak ama ilgileniyorsanız, daha fazla bilgi istiyorsanız internette Türkken, TURKKEN şirketin ismi bu. İnternette turkken.com detaylarını oradan bulabilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sayın dinleyiciler, birkaç tane daha bölüm vardı ama önce sizin mesajlarınıza öncelik vermek istiyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, bu kenevirin nasıl yetiştirildiği önemli, çok önemli. Çok çeşitli zirai zehir kullanıyorlar. Organik dışarıda yetişmiş olanlar tercih edilmelidir demiş. Mert Balkanlı arkadaşımıza teşekkür etmiş bir dinleyicimiz. Bir de kullanma miktarını ve ölçüsünü soraydı demiş. Bu konuda detayları dediğim gibi Türkken sitesinden öğrenebilirsiniz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz Sydney'de bugün yağışların geri döndüğünü söyledi. Ben de özellikle Mert'e sormuştum hava durumunu. Oldukça kötü demişti. Evet, Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz de $250 tedbir olarak aldığım plastik botumun genel bakımını şimdiden yapmaya başladım diyor. Bu arada Queensland'de bayağı bir sel var. Hatta 31 yaşında bir kadının arabasıyla sel sularına kapıldığı ve hayatını kaybettiği belirtilmiş. Mustafa Bey, eğer Türkiye'de 1 milyon lira değeri olan bir ev alırsanız bankadan aldığınız kredinin aylık ödemesi 14 bine geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu haberi müjde diye duyurdu. Asgari ücretin 4250 lira olduğu ülkede bu nasıl müjdeli haber demiş. Komutan Rumuzu dinleyicimiz, doğal gaz müjdelerinden sonra yandaş müteahhitlerine yapmış olduğu müjdeyi halkımıza yapılmış gibi yayınlamaları tam bir akıl tutulması yaşadıklarının en büyük kanıtı oldu. Halkın adamı faizleri açıklarken bu halkın hangi bu aidatları ödeyebileceğini düşünüyor mu acaba diye sormuş. Saddam asılırken, Suriye basılırken, Kaddafi kesilirken, emperyalistlerin koltuk değneği olan AKP elindeki o ülkelerin çocuklarının kanını hangi maddeyle yıkasa temizleyemez, lütfen vicdanınıza başvurun diyorum demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Varcan Sayat isimli dinleyicimiz, Tayyip Erdoğan milletin refahı için her olumlu girişimle istemeyiz istemeyiz diyen Yeniçeri zihniyetinde olan muhalefetin tek hedefi 2500 yılı seçimleri demiş. Mahmut Bey, öküz altında buzağı arıyorlar. İsmail Saymaz şu anda Türkiye'de olan bütün pislikleri ortaya çıkaran çok değerli bir gazetecidir demiş bu dinleyicimiz de. MLB Atatürkçü Rumuzu dinleyicimiz, Sayın Türk milleti saat başı ağız değiştiren ve söylediğini inkar ediyorsa o yönetici acaba hangi memleketin yöneticisidir biliyor musunuz? Evet, sadece Türkiye'yi yönetendir demiş. Ali D. Rumuzu dinleyicimiz, Mr. İmamoğlu diye başlamış. Are you okay? Kılıçdaroğlu, Kurt siyasetçi Baykal'ı yedi, seni de bitirdi demiş bu dinleyicimiz. Evet, bir başka dinleyicimiz ismini vermemiş. Suriyeliler değil, Erdoğan işi DAEŞ ve Hizbullahçıları konut sahibi yapacak. Çünkü varlığını onlara borçlu. Seçime yakın Ankara Garı olayında bombayı patlatan Hizbullahçılar şimdi 2023 seçimleri için görevlendirildi yorumunda bulunmuş. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımız yarın saat 14'te başlayacak.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.